Ayrım 71.
Sayfa 516. Hasta olan Tevfik Paşa ilk oturumda kısa bir konuşma yaparak İstanbul'un görüşlerini açıklar. Ankara sözcüsünün parlak konuşması çok takdir toplar ama bir yararı olmaz. Konferans İngiliz entrikacılığının şaheser bir örneği olarak devam edecektir. Bir soruşturma komisyonunun İzmir ve Doğu Trakya'da nüfus incelemesi yapması teklifini Ankara temsilcileri hemen kabul ederler. Yunanlar hemen reddederler. Yunan heyetinde bulunan Harbiye Nazırı Gunaris kısa bir zaman sonra şu itirafta bulunacaktır. Bizzat İngilizler bu komisyonu reddetmemizi istediler. Hatta konferansa vereceğimiz cevabın metnini hazırlayıp bize verdiler. Dipnot: Metaxas'ın Anıları, Türk Kültürü Dergisi sayı 102, S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 129-130. Konferans sürerken müttefiklerle Yunanlar arasında gizli görüşmeler de yapılmaktadır. İngiliz temsilcisi bu gizli görüşmelerin birinde konferansta alınacak kararları Ankara'nın kabul etmemesi halinde Yunanların ne yapmayı düşündüğünü sorar. Yunan heyeti sözcüsü şöyle der: Ordu hedefi Ankara olan bir taarruza geçerek Anadolu'yu 3 ay içinde Mustafa Kemal kuvvetlerinden temizlemeye hazır ve muktedirdir. Hatta Karadeniz kıyılarına asker çıkarılarak Samsun'dan Sivas'a, Trabzon'dan Erzurum'a ilerlenerek bu iki önemli merkezin ele geçirilmesi bile planlanmıştır. Bu ölçüsüz iddiaları duyan Fransız generali Gouraud, Güney Anadolu'daki Türk-Fransız çatışmalarında yaşanan olaylara dayanarak Yunanları ihtiyatlı olmaya davet edince Albay Sarıyanis şu alaylı karşılığı verecektir: Yunan askeri Fransız askeri değildir generalim. Dipnot: İngiliz-Yunan gizli görüşmelerinin tutanakları şu eserlerde yer almıştır. L. M. Smith, Anadolu üzerindeki göz, sayfa 208-217. H. Bayur, Türkiye Devleti'nin dış siyasası, sayfa 80-82. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 126-132. D. Walder, Çanakkale Olayı, sayfa 146-148. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 535-542. Yunan Askeri Tarihi, sayfa 195-201-207. Y. L. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler, sayfa 127-129. Ayrıca altıların yargılanması sırasında sorumluların ve tanıkların açıklamaları, Proya gazetesinin aktaran H. Bayur adı geçen eser, sayfa 84. Kral Konstantin The New York Times'a bir demeç verir: Mustafa Kemal bir haydut parçasıdır. Masadan sinek kovar gibi haritadan silebileceğimiz blöfçü bir sahtekardır. O Ulugay, sayfa 123. Vahidettin de İngiliz Yüksek Komiseri Harold Rumbold'a Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının eşkıya olduklarını söyleyecektir. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 161. Atina ve Ankara temsilcilerine hükümetleriyle temas etmeleri için 25 gün süre tanınarak konferansa ara verilir. Bu arada Ankara'nın Dışişleri Bakanı Bekir Sami de Fransızlarla imzaladığı sözleşmeyi Ankara'ya yollamıştır. Bu sözleşmeyi öğrenen Yunan hükümeti telaşlanır. Anlaşma kesinleşirse Türklerin Çukurova'daki iki tümenli kol orduyu, 2. kol ordu Batı cephesine kaydırmasından korkarlar. Türklerin Sovyetlerle görüşmelere başlamasından huzursuzlanan Lloyd George da yeni bir taarruz için Yunanları teşvik eder. Dipnot: 19 Mart günü Lloyd George, Kalogeropoulos ve Gunaris'i kabul etti. Türklerin Çukurova'dan asker aktarmalarına fırsat vermeden harekete geçilmesi görüşüldü. Lloyd George hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını, çünkü askeri harekatı muvaffakiyetsizliği Türkleri ele avuca sığmaz bir duruma getirecektir dedi. Yunan Askeri Tarihi, sayfa 201. Harekete geçmesi için Başkomutan Papoulas'a Londra'dan emir verilir. Dipnot: Oysa Büyük Millet Meclisi bu sözleşmeyi tam bağımsızlık anlayışına aykırı bulacak ve askeri yararını bir yana atarak büyük bir öfkeyle reddedecektir. Takviye edilmiş Yunan ordusu temsilciler dönüş yolundayken 23 Mart sabahı saat 7'de Uşak ve Bursa'dan iki kol halinde Eskişehir ve Afyon'a doğru taarruza geçer. Dipnot: Bu özet için şu Türk ve Yunan askeri tarihlerinden yararlandım. Türk İstiklal Harbi 2-3, sayfa 247-593. Yunan askeri tarihi, sayfa 191-271. Amaç iki önemli ikmal ve ulaşım merkezi olan Eskişehir'i ve Afyon'u işgal etmek, böylece Ankara-Konya demiryolu bağlantısını kesmektir. İstanbul'da üstlenen Yunan donanması da Anadolu'ya silah ve malzeme sevk edilmesini önlemek için Karadeniz kıyılarını abluk altına almak üzere Karadeniz'e açılır. Yunan ordusunda bağlantı subayı olarak görev yapan İngiliz binbaşı Haywood'un 26 Mart'ta bildirdiğine göre Yunan ordusu ileri gelenleri 5-6 gün içinde Eskişehir'i ele geçireceklerini umut etmekte ve 2 hafta sonra da Ankara'ya baskın yapmayı amaçlamaktadırlar. S.R. Sonyel, İngiliz İstihbarat Servisi, sayfa 165-166. Ankara'nın genel stratejisi son bir taarruzla düşmanı yok edebilecek güç kazanılıncaya kadar stratejik savunmada kalmaktır. Büyük taarruza kadar stratejik savunmanın bütün çeşitlemelerine başvurulacaktır. Düşmanın kuzeyden ve güneyden ilerlemesi üzerine Mustafa Kemal ve Genelkurmay bu iki cepheli savaş için genel stratejiye uygun şu sade ve cüretli planın uygulamasına mutabık kalırlar. Düşmanın güney taarruz koluna karşı oyalama savaşı verilecek, ordunun büyük kısmı kuzey taarruz kolunun karşısında İnönü'nde toplanacak, düşmanı yendikten sonra da mümkün olan bütün kuvvetlerle düşmanın güney taarruz kolu üzerine dönülecek. Dipnot: F. Belen Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 311-314, C. Erikan Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 120. Savaş bu genel plan çerçevesinde yönetilecektir. Güneyde General Kondulis komutasındaki 1. Yunan Kol Ordusu Dumlupınar mevziindeki Türk birliğini geri atarak ilerler. Bu kesimdeki 12. Türk Kol Ordusu hemen hemen savaşmadan geri çekilir. Yunanlar 26 Mart'ta Afyon'a girer, bir kolu Afyon'un doğusuna ilerler. Çay ve Bolvadin'i işgal eder ve durur. Plan gereğince Türk Genelkurmayı güney cephesinde bulunan iki piyade tümenini kuzeyde İnönü'ye kaydırır. Meclis muhafız taburuyla Ankara'ya ulaşmış olan 5. Kafkas tümeni de demir yoluyla İnönü'ye yollanır. General Vlahopoulos komutasındaki 3. Yunan kol ordusu ise İnönü mevzileri önünde çok sert bir direnişle karşılaşacaktır. Dipnot: 2. İnönü Savaşı sırasında İnönü mevzilerinin durumu hakkında ayrıntılı bilgi, İzzettin Çalışlar 2. İnönü Muharebesi'nde 61. Tümen sayfa 7. Türk askerlerinin 2 ay önceki savaştakinden daha kararlı ve eğitimli olduğu görülmektedir. Süngüsü olmayanlar tüfeğinin dipçiği, küreği, çıplak yumruğu, dişi ve tırnağı ile dövüşürler. Dipnot: Yunan askeri tarihinin verdiği şu bilgi savaşın çetinliğini göstermeye yeter. Sağ kanatta yalnız 28 Mart günü Türkler 22 taarruz girişiminde bulunmuşlardır. Yunan askeri tarihi sayfa 235. Tümen komutanları bile ileri hatlara kadar gelirler. Albay Deli Halit Kars'ı alan ve Albay Kemalettin Sami Gökçen yaralanır. Dipnot: Komutanlar 1. Tümen Albay Kemalettin Sami, 4. Tümen Yarbay Nazım, 5. Kafkas Tümeni Albay C. Cahit Toydemir, 8. Tümen Albay Sabri Beşe, 11. Tümen Albay M. Arif, 24. Tümen Yarbay Fuat Bulca, 61. Tümen Yarbay İzzettin Çalışlar, Kocaeli Grup Komutanı Albay Halit Karsağlan, 1. Süvari Tümeni Yarbay Derviş, 2. Süvari Tümeni Yarbay Supi Kula, 3. Süvari Tümeni Yarbay İbrahim Çolak, 8. Tümen savaşa katılamamıştır. Bu kızgın, hızlı ve yoğun savaş Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 1 Nisan 1921 günü sağ kanat birliklerini taarruza kaldırmasıyla sona erer. Bir gün önce çözülme belirtileri gösteren 3. Yunan Kol Ordusu bütünüyle geri çekilmeye başlar. Süvariler Yunan birliklerinin ardına düşer ve yalnız yakaladıkları birlikleri yok ederler. Dipnot: Süvarilerin Yunanları takibiyle ilgili anılar için R. Apak, 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 227-229. Ş. Yazman, İstiklal Savaşı nasıl oldu sayfa 112-116. Ş. Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü sayfa 144-158. İkinci İnönü Savaşı'nın kısa öyküsü böyle. Dipnot: Bunun üzerine serbest kalan birlikler güneye kaydırılır. Yunan 1. Kol Ordusu çekiliş yolunun kesileceğini anlayınca hızla Afyon'u boşaltıp Dumlupınar hattına kadar çekilir. Ama Refet Paşa Dumlupınar'ı geri almayı başaramaz. Bunun üzerine güney ve batı cepheleri İsmet Paşa'nın komutasına birleştirilecek ve Refet Paşa açığa alınacaktır. İşte siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz cümlesinin geçtiği telgraf bu zafer üzerine çekilmiştir. Alternatif tarihçilere son kez duyurulur. İnönü cephesinde tarafların gücü. Dipnot: Güney cephesi ve Ankara'dan gelen takviyelerle savaşın sonuna doğru top, hafif makineli tüfek ve uçak sayısı dışında Yunan kuvvetiyle eşit düzeye yaklaşılacak, süvari sayısında ise üstünlük sağlanacaktır. C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 638. Erikan doğru bir karşılaştırma yapılabilmesi için ateşli silahlarda etkinin geometrik diziyle arttığını, mesela iki makineli tüfeğin bir makineli tüfekten iki değil dört kat etkili olduğunu özellikle belirtiyor. Ateşli silahlarda Yunanlar büyük taarruzda bile üstün durumlarını korumuşlardır. Türk birliklerinin donatım, eğitim ve sayı bakımından durumu için İzzettin Çalışlar adı geçen eser sayfa 3-5. Yunanlar 18.800 tüfek, 224 ağır makineli tüfek, 1.458 hafif makineli tüfek, 1.300 süvari 76 top. Türkler 13.068 tüfek, 96 ağır makineli tüfek, 16 hafif makineli tüfek, 1.500 süvari 39 top. Kayıplar: Yunan kaybı 311 subay, 4248 er, subay ve er 727 ölü, toplam 4559. Dipnot: İkinci İnönü Savaşı'ndaki Yunan kayıpları eski bir yayın olan Yunan Askeri Ansiklopedisi'nden aktarılmıştır. TİH 2'ye 3 sayfa 512, Anadolu Savaşları'na ilişkin Yunan askeri tarihi 1960'da yayımlanmıştır. 1919-1922 Küçük Asya Seferi 6 cilt. 1966'da yayımlanan Küçük Asya Seferi'nin özetlenmiş tarihi bu ayrıntılı ve son çalışmanın özetidir. Bu kitapta Yunan kayıpları şöyle verilmektedir sayfa 255. 211 subay 4074 er, subay ve er 707 ölü, toplam 4285. Buna karşılık sağ grup komutanı İzzettin Çalışlar diyor ki, İsmet Paşa düşmanın telafat yani kayıp miktarında şüphe ediyordu. Sıhhiye müfrezelerimiz o gün 1 Nisan 1921 işe başlamışlardı. Sordurdum, bine yakın ceset defnettiklerini bildirdiler. 7 gün zarfında Yunanlıların defnettikleri ölüler bu hesaba dahil değildi. Hakikaten Yunanlar muharebe meydanında binlerce ölü bırakmışlardı. Adı geçen eser sayfa 61. Türk kaybı 152 subay 3083 er, subay ve er 681 şehit, toplam 3235. Dipnot, Sabahattin Selek 2. İnönü Savaşı'ndaki şehit sayısını yüksek vermektedir. Doğrusu 681'dir. TİH 2'ye 3 sayfa 512. Toplam genel kayıp 7794, yani 1408 ölü. Yunan komutanlarının bu savaş hakkındaki yazılarından bazı parçalar. Kemal ordusunun yok edilmesi maksadıyla Londra'da planlanıp 1921 Mart'ında yapılan harekat neticesinde ordu ağır kayıplara ve mağlubiyete uğrayarak ilk mevzilerine dönmeye mecbur olmuştu. Bu harekatın yenilgiyle sonuçlanması devleti müşkül duruma sokmuş, düşmanı yok etmek maksadıyla bütün kuvvetini deniz ötesine yani Anadolu'ya nakletmeye mecbur etmişti. 1922 yılındaki ordu 2. Kurmay Başkanı Mihal N. Passaris, Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti 1. cilt sayfa 3. 31 Mart günü Türkler Yunan mevzilerine şiddetli bir taarruzda bulundular. 10. Tümen'e mensup birlikler büyük zayiat verdikten sonra çöktüler. Kemal'in kuvvetlerinin şerefi arttı. Siyasi umutlar boş bir nikbinliğin kurbanı oldu. General K. Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da sayfa 200-202. 31 Mart sabahı düşman, Türkler yani, 10. Tümen'in ileri birliklerine taarruz ederek bunlara büyük kayıplar verdirmek suretiyle geri çekilmeye sevk etti. Sonra 7. Tümen çekildi. Saat 15'te de düşmanın devamlı taarruzu sonucu 3. Tümen'in mukavemeti kırıldı. Genel çekilme başladı. Yarbay T.I. Hrisohos, Küçük Asya Savaşı'nda Yunan süvarisi sayfa 71-73. 3. Kolordu birlikleri kuvvetli Türk mukavemetiyle karşılaştılar. Sonuçsuz ve kanlı taarruzlarla 6 gün kahramanca savaştıktan sonra iyi savunma yapan üstün sayıda düşman karşısında maneviyatları düşük bir şekilde Bursa hattına dönmeye mecbur oldular. K.D. Kanallopoulos, Küçük Asya Mağlubiyeti sayfa 5. 6 gün devam eden muharebe bugüne kadar yapılan muharebelerin en kanlısıydı. Türkler mütemadiyen karşı hücumlar yaparak görülmemiş bir cesaret ve kahramanlıkla dövüştüler. Tümenimin genel kaybı 2000 kişiyi aşmıştı. Ayrıca 2. Evzon alayının yarısından fazlası savaş dışı kaldı. 3. Tümen Komutanı General Ned Rikupis, Hatıralar sayfa 28. Bu harekatta Yunan ordusu iyi gruplanmış ve iyi kumanda edilmiş bir düşman karşısında bulunmuştu. Türkler ordumuzdan daha büyük olmayan kuvvetlerle ağır kayıplara mal olmasına rağmen 3. kolorduyu püskürtmeye ve 1. kolorduyu da eski yere çekilmeye mecbur etmişti. Yeni bir başarısızlık durumu tam bir felakete sürükleyebilirdi. 1. ve 2. İnönü Savaşları sonunda anlaşılmıştır ki Kemalist ordu artık Bintepe'lerde, Balıkesir'de karşılaştığımız çetelerden ibaret değil, bol ve tecrübeli subaylara sahip iyi silahlanmış ve mükemmel kurmayları bulunan düzenli bir ordudur. Y.L. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler sayfa 125-130-134. Mevcudumuzdan 290 subay ve 4000'den fazla er saf dışı kalmıştır. Bu harekat tam bir felaket olmuştur. Ordu Komutanı General Papulas, Hatıraları sayfa 57. Düşman ordusu 2 yılda yapamadığı gelişmeyi son 2 ayda yapmıştır. Düşman ordusu pek kamil yani mükemmel bir şekilde örgütlenmiş ve silahlandırılmıştır. Disiplini en üstün derecededir. Papulas'ın 2. İnönü Savaşı'ndan sonra hükümete verdiği rapor aktaran C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 657. Türk zaferinin etkileri ve yankıları hakkında da birkaç örnek. Bu yenilgi üzerine Yunan hükümeti istifa eder. KS Günlüğü 3. Cilt sayfa 472. 5 Nisan 1921 İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'dan Lord Curzon'a. Yunan kuvvetlerinin büyük zayiat verdikleri Eskişehir yani İnönü cephesinde günlerce süren şiddetli çarpışmalardan sonra Yunanlar geri çekilmek zorunda bırakıldılar. Kuzey ve güney kollarının her ikisi önceki hatlarına çekilmektedir. Zayiat bir tümende 2700, diğerinde 2000 kişi tahmin edilmekte ve askeri moralinin hızla bozulduğu bildirilmektedir. Dün Yunan Yüksek Komiserini görme fırsatını buldum. Yunan zayiatının muazzam olduğunu kendiliğinden kabul etti. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 14. Lloyd George, Yunan asıllı Sir J. Stavridis'e şöyle der: Yunanlıları bir resimde bile görmek istemiyorum. Londra konferansı sırasında zafer güvencesi veren Yunan temsilcilerinin yapmış oldukları bu şey benim için en kötü yaradır. Ben resmi Yunan güvencesine ve özellikle kurmaylarına inanmakta kendimi haklı görmüştüm. Halbuki siz Anadolu'daki askeri hareketlerinizin başarısızlığı ile beni bir çıkmaza soktunuz. Aktaran H. Bayur, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 85. Le Temps gazetesi şöyle yazar: tek bir çözüm var, samimiyetle Türklerin bağımsızlığını tanımak, onlara İzmir'i, Edirne'yi geri vermek. Akyüz, sayfa 184. Yunan ordusunun çekilişini savaşı Manchester Guardian gazetesi adına izleyen Arnold Toynbee şöyle anlatıyor: ay ışığında insan ve hayvan kokuları karışmış boğucu toz bulutu içinde bir ölüm kalım yürüyüşüydü bu. Askerler boş yere bu kadar kan ve emek harcandığı için kızgındılar. Çok gurur duydukları uzun süren bir başarı dizisinin yok olmasına yol açan bu başarısızlık yüzünden küçük düştüklerinin farkındaydılar. Aktaran M.L. Smith, sayfa 221. 1.6. Bakalım bizimkiler ne diyorlar. MK dergisi muhabirinin sorularına cevap veren Özgürlük ve Dayanışma Partisi yöneticilerinden Bülent Uluer, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi için şöyle diyor: İngilizlerin kışkırttığı Yunanların işgaline karşı bir savaş ve başarı var. Ama mesela 2. Yunan Savaşı diye bir savaş yok. 3 kişi ölmüş, zaten birisi sütçü beygirinden düşmüş. Böyle bir savaşın uyduruk olduğunu, artık bu resmi tarihten vazgeçmek gerektiğini anlatmalıyız. 1. sayı, 15 Nisan 1996, sayfa 28. Önce şaka yapıyor ve bu tür konularda böyle grotesk şakalar yapılmaması gerektiğini bilemeyecek kadar toy biri galiba diye düşünmüştüm. Çünkü hemen hemen her ailenin geçmişinde bir Kurtuluş Savaşı şehidi, gazisi, emekçisi vardır. Anlaşılıyor ki Uluer bayağı ciddi, öyle toy filan da değil. Derginin açıkladığına göre Dev Yol, Dev Sol, Kurtuluş gibi örgütlerde çalışmış, oldukça tecrübeli biri. Buna rağmen bıyığından da büyük laflar ediyor. Yaşıma ve hocalığıma sığınarak diyeceğim ki bu bilgi ve kendi halkının yakın geçmişine duyduğu bu ilgi düzeyiyle özel okul sınavlarına katılsa ortaokula girmeyi başaramaz. Ama yeniden halkı aydınlatmaya ve bilinçlendirmeye soyunmuş. Vatana, millete hayırlı olsun. Aklı başında bir insan iki yanın 5 gün içinde yaklaşık 1400'ü ölü olmak üzere toplam 7800 kayıp verdiği bir savaşı ne olmamış sayabilir ne de küçümseyebilir. Yoksa çok ciddi bir ruhi sorunu var demektir. Acaba sütçü beygiri deyimi bu sorunu yansıtan bir belirti mi? Uluer'in resmi tarihe karşı çıkma modasını da pek yakından izlediği anlaşılıyor. Türk askeri tarihi ile Yunan askeri tarihi 1919-1922 savaşlarını genel olarak birbirleriyle tutarlı bir şekilde aktarmaktadırlar. Uluer biri ötekini doğrulayan belgelere dayalı iki resmi tarihe ve bunları destekleyen anılara ve araştırmalara karşı sütçü beygiri zırvasıyla karşı çıkıyor. Cesaretini kutlarım. İkincisi Yalçın Küçük. Önce İnönü'de iki ayrı savaş olduğunu az çok fark ettiği için kendisini kutluyorum. İkinci İnönü Savaşı hakkındaki görüşlerine gelince, zafer ve sonuçları küçüğü hiç ilgilendirmiyor. Onun üzerinde durduğu konular bambaşka. Mesela şehit sayısını yine yeterli bulmuyor. Ölü ve şehit sayılarını aktardıktan sonra şöyle diyor: Türk İstiklal Harbi tarihinin aynı cildinde 2. İnönü Savaşı'da Yunan tarafının kayıpları ile ilgili bilgi de veriliyor. 1. Yunan kol ordusu 1 subay 32 er ölü veriyor. 3. Yunan kol ordusu ise 53 subay 669 er ölü, yani 722 kaydediyor. 2. İnönü Savaşı'nın Yunan tarafı için maliyeti bu kadar. Türkiye'nin kaybı ise daha da az. 44 subay ve 637 er şehit, yani 681 kişi oluyor. Bu rakamlar İnönü'de ciddi bir çarpışma olduğu iddialarının çok büyük bir ihtiyat payıyla alınması gerektiğini gösteriyor. Tarih üzerine tezler 2, sayfa 697. A. 1. Yunan kol ordusu İnönü'de değil 200 kilometre güneyde, Güney Cephesi'nde savaşmıştır. Aslıhanlar, Dumlupınar. Yalçın Küçük, Güney Cephesi'ni ve 2. İnönü Savaşı'nı izleyen ikinci evreyi bilmiyor. Bu yüzden bu Yunan kol ordusunun kayıplarını da 2. İnönü Savaşı kayıpları arasında sayıyor, onu da doğru vermiyor. İncelediğini iddia ettiği askeri tarihin 512. sayfasına baksaydı doğru sayıları görürdü. Dipnot, 1. Yunan kol ordusunun bu ilerleyiş sırasındaki kaybı çok azdır. Çünkü karşısındaki 12. Türk kol ordusu Afyon doğusuna kadar hemen hemen hiç savaşmadan geri çekilmiştir. C. Erikan, Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 130. Güneydeki asıl savaşlar 2. İnönü Savaşı'nın bitmesinden sonra başlar ve Aslıhanlar Savaşı ve Dumlupınar Savaşı adını taşırlar. Yunanlıların Aslıhanlar ve Dumlupınar Savaşları sırasındaki kayıpları bu kol ordunun komutanı General Condulis'e göre şöyle. 11 subay 222 er ölü, 51 subay 660 er yaralı, toplam 944 kayıp. Aktaran Tih, 2'ye 3 sayfa 512. Güneydeki savaşlarda Türk kayıpları ise 400 şehit 800 yaralıdır. C. Erikan adı geçen eser sayfa 133. İki cephedeki toplam Yunan kaybı 5229. İki cephedeki Türk genel kaybı ise şöyle 3235 ikinci inönü artı 800. Güney cephesi eşittir 4035. İki tarafın genel kayıp toplamı 9264'tür. 2036'sı ölü ve şehit. B. Türk İstiklal Harbi'nin verdiği 2. İnönü Savaşı'ndaki kayıplar şöyleydi. Yunanlar 4559, 722'si ölü. Türkler 3235, 681'i şehit. Toplam 7794, 1403'ü ölü ve şehit. Yalçın Küçük herhalde kayıp sayısını az göstermek için yaralıları yine atlamış. Yalnız ölü sayısını aktarmakla yetiniyor ve 1403 ölüyle de tatmin olmadığı anlaşılıyor. Eğer istediği kadar çok ölü yoksa ne kadar yaralı olursa olsun olayı ciddiye almıyor ve önemsemiyor. Sanırsınız ki ölü başına para alan bir cenaze firması. Yalçın Küçük daha sonra da şöyle yazıyor. İsmet Bey ile Mustafa Kemal Paşa'nın birbirlerine telgraf göndermeleri 1 Nisan 1921 günü oluyor. 2 Nisan günü ise Ankara'da çok garip bir olay oluyor. Şöyle, 2 Nisan 1921 sabah evlerinden çıkan Ankara halkı kadın erkek çocuk ve ihtiyar meclis binası önüne gelerek zafer haberini almışlardı. Tih 2'ye 3 sayfa 469. Kuşkusuz garip olan bu değil, bundan doğal bir şey olamaz. Zafer her zaman halkın hakkıdır. Garip olan bundan sonrası. Şöyle başlıyor. O gün Fevzi Paşa Büyük Millet Meclisi'ne içeri girdiği sırada salondaki milletvekillerinin bir alkış tufanı ile karşılandı. Burada başlıyor. Çünkü alkış tufanı yalnız kalmıyor. Tarih alkışı yazarsa mutlaka arkası gelir. 2 Nisan günü de böyle oluyor. Türk İstiklal Harbi tarihi şöyle yazıyor. Fevzi Paşa yerine oturduktan sonra meclis başkanı söz zaferin kahramanı Fevzi Paşa Hazretlerinindir dedi. İşte garip iş başlıyor. İnönü bucağındaki savaş dolayısıyla İsmet Bey oysa yaklaşık 3 aydır paşadır ama Küçük farkında değil. Ulusun ters talihini düzeltmiş oluyor fakat aynı zamanda bu zaferin kahramanı Fevzi Paşa Hazretleri oluyor. Şöyle düşünmek mümkün. Kurtuluş günlerinde Anadolu'nun burjuva ihtilalcileri zafere muhtaç. Muhtaç olunan zaferiyle İnönü bucağında karşılaşılıyor. Dipnot, hani Ankara bu ihtiyacı Ethem ve Mustafa Supi olaylarını maskelemek için duymuştu ve 1. İnönü başarısını bu yüzden büyütmüştü, yoksa Küçük İnönü'de geçen iki savaş bulunduğunu yine mi unuttu? Buraya kadar ihtiyaç da karşılığı da kolektif, ancak bunun kişilere mal edilmesi gerekiyor. Çünkü sınıflı toplumlarda kişisel adlara yazılmamış zaferler kalıcı olmuyor. Önce İsmet Bey düşünülüyor, fakat sonra bunun fazla olduğu hesap ediliyor, Fevzi Paşa kişiliği gereği hiçbir zaman parlak değil. Üstelik önemli bir eksiği de var, Osmanlı'nın son zamanlarında Harbiye Nazırı olmuş. Bu eksikliği ya da fazlalığı nedeniyle Ankara'da hiçbir zaman birinci plana geçemez. Bu yüzden 2 Nisan 1921 tarihinde zafer yer değiştirerek Fevzi Paşa'ya yöneliyor. Tarih üzerine tezleri 2 sayfa 697-698. Yalçın Küçük daha sonra yine Tih 2'ye 3'teki özetlerden yararlanarak meclisteki konuşmaları aktarıyor ve sözü şöyle bağlıyor. En sonunda Fevzi Paşa'nın rütbesinin orgeneralliğe yükseltilmesi hakkında verilen önerge okundu, kabul edildi. İsmet Bey milletin makus talihini değiştirdi. Fakat Fevzi Paşa terfi etti. Tam böyle oldu. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 699.